Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 5 Mart 2020 Perşembe. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Özkan Özdenkoş var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 0090 312 463 34 21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Yeni Şafak Gazetesi muhabiri Kıymet Sezer Güngör olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Kıymet Sezer Güngör'le birlikte değerlendireceğiz. Ekonomide yaşanan gelişmeler bugün ikinci konu başlığımız olacak. Stüdyomuzda ise Konya Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Üstün Dikeç bizlerle birlikte olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Muhammed Hüseyin Mercan olacak. Barış Kalkanı Harekatı ve İdlib'de yaşanan son gelişmeleri değerlendireceğiz. Hürriyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Hürriyet'in manşeti Yunan sınırı Filistin gibi. Yunan polisi mültecilere şiddetin dozunu artırıyor. Gerçek mermi kullanan Yunan polisi bir mülteciyi öldürüp beşini yaralarken görüntüler İsrail'in Filistinlilere müdahalesini aratmadı. Yunan asker ve polisleri Edirne'de sınırı geçmek isteyen mültecilere ses, sis, gaz bombaları, toma, plastik mermi ve gerçek mermilerle müdahale etti. Üç göçmen ayağından, biri kasık bölgesinden, biri başından ve biri de göğsünden yaralandı. Edirne'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan biri öldü. Gazdan etkilenen kadın ve çocuklar yere yığıldı. Edirne Valiliği bazı gaz bombalarının son kullanma tarihinin 1978 olduğunu belirtti. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı da kanlı müdahaleyle ilgili soruşturma başlattı. Yunan polisinin düşmanca tavrına Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu üyeleri de şahit oldu diyor Hürriyet gazetesi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünde soruları yanıtladı. Yunanistan'a karadan 137.878 kişinin geçtiğini söyleyen Soylu, belli bir periyotta milyonu bulur. Avrupa bunu yönetemez. Ekonomileri bozulur. Geçenlerin %20-25'i Suriyeli. Biz gün gün kaçının Suriyeli, kaçının Afgan olduğunu biliriz dedi. Milliyet gazetesinin manşeti İnsanlık sınırda. Yunan polisinin sert müdahalesine rağmen sınıra yığılan mülteciler Avrupa yolunda ölümü göze alıyor. Yunan polisinin sınırdaki mültecilere müdahalesi yine sert oldu. Pazarkule sınır kapısı çevresinde bekleyen bir grup göçmenin dün sabah sınırı geçmek istemesi üzerine Yunan güvenlik güçleri ateş açtı. Saldırıda bir göçmen öldü, 5 göçmen yaralandı. anne babası ve iki kardeşiyle geçtiği Yunanistan'da güvenlik güçlerince yakalanan Afganistan uyruklu Menice Arapladı bir grup göçmenle Türkiye'ye geri gönderildi. Ailesinin nerede olduğunu bilmediğini söyleyen küçük kız, "Annemi, babamı, kardeşlerimi bulmak istiyorum," dedi. Göçmen akını devam edecek başlığı var. Suriye'de özgür seçim yapılana kadar göçmen akını devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mülteciler konusunda Yunanistan'a hemen yardım elini uzatan Avrupa Birliği'nin 10 yıldır 4 milyon mülteciyi barındıran Türkiye'ye böyle bir destek vermediğini vurguladı. 40 milyar doları bu işte harcayan Türkiye, evelallah bir 40 daha harcar, bu milletin bereketli kesesi var, dedi. Avrupa'nın Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirmeye çalıştığı siyasi ve insani çözüme destek vermesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Suriye'de yeni anayasa hazırlanana, özgür seçimler yapılana ve bu şekilde göreve gelecek yeni yönetimi oluşana kadar bu göçmen akını devam edecektir, diye konuştu. Sabah gazetesinin manşeti Bay Kemal'in yeri Esad'ın yanı. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve ekibi ülkemizin birliğine saldırıyor. Bay Kemal'in yeri ne vatan ne de millettir. Onun yeri Esad'ın yanıdır, dedi. Bay Kemal, Gazi'nin Çanakkale'yi savunduğu dönemde İdlib'in de vatan toprağı olduğunu bilmeyecek kadar şuur kaybı içinde. Vatanın ne demek olduğunu, sınırlarının neresi olduğunu bilmeyen bir adam, cehaletten öte ihanet içindedir. Kılıçdaroğlu, şehitler tepesi boş kalacak diyor. Bunu diyen kişi ülkeyi düşmana teslim etme peşindedir. Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini fitne ve iftirayla lekelemeye çalışanlar onursuzdur, alçaktır, haindir. Bize Esad'la görüşmeyi tavsiye ediyor ya, buyur sen git, zaten yanında monşerler var. Çıkmış 34 şehit için o gece neredeydiniz diye soruyor. O gece sabaha kadar görevimin başındaydım, dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yeni Şafak gazetesinin manşeti şerefsiz, hain ve alçak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye rejimini destekleyip şehitlerin hatırasına saygısızlık yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Türkiye'nin tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftirayla lekelemeye çalışan her kim olursa olsun, açık ve net söylüyorum, haysiyetsizdir, onursuzdur, şerefsizdir, alçaktır, haindir, dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. AK Parti grup toplantısında konuşmasının büyük bölümünü Kılıçdaroğlu'na ayıran Erdoğan şu ifadeleri kullandı. Bir insanın kendi ülkesi ve milletine böyle derin kin beslemesi için geçmişte ağır travma yaşaması ya da başka çıkar hesabının pençesine düşmüş olması lazım. Karşımızdaki zatta her iki durum birden söz konusudur, diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gözler bu zirvede başlığı var. Erdoğan bugün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geliyor. İdlib'in ele alınacağı zirvede Ankara, Astana ve Soçi mutabakatlarına uyulmasını isteyecek. Türkiye 12 gözlem noktasında kalmaya da kararlı. Yeni Birlik gazetesinin manşeti beklentim ateşkesin sağlanması. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bugün gerçekleştireceği görüşmeden beklentilerinin ateşkesin süratle sağlanması olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçaklarımızla, SİHA'larımızla, topçularımız, tankçılarımız, komandolarımız ve zırhlı birliklerimizle yürüttüğümüz destansı mücadeleyle rejimi her gün biraz daha eritiyoruz. Kahraman ordumuz Suriye'de gösterdiği başarıyla tüm dünyayı kendisine hayran bırakmıştır. Savaşmayı bilmeyen değil, savaşmak istemeyen bir ülke olduğumuzu son operasyonlarımızla bir kez daha ispatladığımıza inanıyorum, ifadelerini kullandı. Erdoğan, rejim ve onu destekleyenler sürekli olarak kendilerini savunma imkanı olmayan çocukları, kadınları, masumları vahşice katlederek gerçek yüzlerini sergilemeyi sürdürüyor. Bir süre sonra rejim sadece İdlib'de değil, Suriye'nin diğer bölgelerinde de kendi halkını karşısında bulmaya başlayacaktır. İşte o zaman rejimi kurtarmaya bugün arkasına sığındığı hava ve kara güçlerinin imkanları da yetmeyecektir şeklinde konuştu. Akşam gazetesinin manşeti 5. kol uyarısı. Başkan Erdoğan şehitliği sorgulayan imanını sorgulasın dedi ve Suriye'de ne işimiz var diyenlerin 5. kol faaliyeti yürüttüğü uyarısında bulundu. Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diyenler Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, İran ve Avrupa'ya bunu sormuyor. Kendilerine yol verilmesi için emperyalistlere şirin gözükmeye çalışıyorlar. Suriye tartışması Türkiye'deki 5. kol faaliyetinin nerelere uzandığının somut göstergesidir diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. 5. kol faaliyeti nedir sorusuna cevap vermiş Akşam gazetesi. Fiili müdahale ile ele geçirilemeyen bir kitleyi ya da devleti müdahaleye uygun hale getirmek için yapılan her türlü manevi yıkıcı çalışmadır. Mukavemeti yüksek bir toplumda etkisizdir. O yüzden insan psikolojisine, sosyolojiye çalışır, halk düzenine saldırır demiş Akşam gazetesi. Diriliş Postası'nın manşeti 28 Şubat darbedir, oradaydım, şahidim. Tansu Çiller uzun bir aradan sonra sessizliğini bozdu. Türkiye'nin seçilmiş ilk ve tek kadın başbakanı Profesör Doktor Tansu Çiller, uzun yıllar sonra sessizliğini bozarak 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a darbelerin bir korku imparatorluğu inşa ettiğini söyledi. Çiller, bugün ihtiyacımız olan Çanakkale ruhudur, dedi. Türkiye gazetesinin manşeti Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na, o Esad'ın yanında. Kılıçdaroğlu şuur kaybı içinde, onun yeri Esad'ın yanı, hezeyanlarına cevap vermek ağrıma gidiyor. Yeni Akit gazetesinin manşeti Erdoğan'dan mültecilere ateş açıp botlarını batıran Yunan'a uyarı. Merhamete sizin de ihtiyacınız olabilir. Mültecileri gaddarca vuran, botlarını batırmaya çalışarak ölüme terk eden gaddar Yunanistan'a ve onları bir kalkan gibi görüp fonlayan Avrupa ülkelerine insan hakları evrensel beyannamesini hatırlatan Başkan Erdoğan, merhamete bir gün kendilerinin de ihtiyacı olabilir. Batı'yı mültecilere saygılı olmaya davet ediyorum, dedi. Bugün son gazetemiz Milat Gazetesi olacak. Milat Gazetesi'nin manşeti hesapları bozduk, Mehmetçik vurdukça Esed ve Rusya'nın planları imha oluyor. Türk ordusunun İdlib'deki imha kabiliyeti savaş kurallarını değiştirdi. Uzmanlar Türk insanının 27 Şubat saldırısına karşı 15 Temmuz'daki gibi tek yürek olması Rusya'nın hesaplarını bozdu, dediler.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Cuma Yavuz hattımızda bizi bekliyor. Cuma Yavuz, günaydın.
Günaydın, yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet, bugün gündemin en önemli başlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova ziyareti olacak. Rusya Devlet Başkanı Putin'le İdlib konusunda, Suriye'deki son durum konusunda önemli bir görüşme yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün öğleden önce Moskova'ya hareket edecek ve Rus mevkidaşı Putin'le öğlen saatlerinde bir araya gelecek ve İdlib'de yaşanan son gelişmelere ilişkin detaylar değerlendirecek ki Ankara uzun bir süredir bölgede İdlib'de ateşkes ilan edilmesini ve ateşkesin kalıcı hale getirilmesini talep ediyor. Bu kapsamda önemli bir görüşme olacak. Yine hem Rusya ile yapacak görüşmelere ilişkin hem de göçmenler konusunda haberleri çalışıyor, aktarıyor olacağız. Yine koronavirüsle ilgili detaylarda da Ankara'nın gündeminde. Sağlık Bakanlığı'nda bir kez daha koronavirüs gündemiyle bilim kurulu toplanıyor. Dünyadaki ve Türkiye'deki son durumla ilgili alınabilecek yeni tedbirler değerlendirilecek bu toplantıda. Siyasetin gündeminde de hakaret tartışması var. Zira CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan ağır sözlerine ilişkin tepkiler vardı. Dün Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fezleke hazırladığını dün açıklamıştı. Fezlekenin meclise göndereceğini söyledi. Bu konuya ilişkin detaylar yine takip ediliyor. Erdoğan, Özkoç aleyhine 1 milyon liralık tazminat davası açtı. CHP'de de bu konuyla ilgili bir açıklama yapılması bekleniyor. Yine Meclis Genel Kurulu'nda ve basın toplantıları devam edecek. Terörle mücadele başlığıyla ilgili gelişmeler de var. Zira jandarma istihbarat kilis ve elmapta operasyon düzenledi. Bu kapsamda ki gelişmeler takip ediliyor. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çıtak'la da bakanlık faaliyetlerine ilişkin aylık basın toplantısı düzenleyecek diyelim. Tekrar sözü size bırakalım.
Cuma Yavuz, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Yeni Şafak gazetesi muhabiri Kıymet Sezer Güngör. Hoş geldiniz programımıza.
Merhaba, hoş bulduk.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları ve gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Biraz önce muhabirimiz Cuma Yavuz da dile getirdi. Bugünün en önemli gündem maddesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova ziyareti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün öğle saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Tabii konu İdlib başlığıyla bir araya gelecekler. Dün grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken Sayın Putin'le bir basın toplantısı yapacağız. Benimle beraber gelen gazeteci arkadaşlarımız da var. Onlarla da pek çok şeyi paylaşacağız dedi. Neler olabilir bugünkü toplantıda, sonrasında ne tür açıklamalar yapılabilir size göre?
Şimdi çok kritik bir zirve. Gerçekten çok kritik bir zirve. Biz Rusya ile uzun süredir İdlib sahasında, Suriye coğrafyasında müttefikiz, birlikte adımlar atıyoruz. Hatta ortaya konulan Astana inisiyatifi, Türkiye, Rusya ve İran tarafından ortaya konulan Astana inisiyatifi, Cenevre'deki çözüm çabalarını da kolaylaştıran, önünü açan çok sayıda çıkarımıyla, mutabakatıyla, projesiyle öne çıktı. Soçi mutabakatı da bunlardan biriydi. Halkın geri dönemediği, halkın rejim bombardımanı altında kaldığı bir ülkeydi. Görece bunu dindiren, görece Suriye coğrafyasında bombaları dindiren, bombaların atılmasını engelleyen, görece istikrar ve en azından güvenle yaşama imkanı sağlayan ve siyasi çözüme de kapı açabilen bir ortam yaratılmıştı. Ama son İdlib saldırılarıyla, rejimin son İdlib saldırılarıyla bu inisiyatif bir araya gelemedi. Yani bu inisiyatifin ciddi yara aldığını gösterebilecek gelişmeler de oldu. Taraflar bir araya gelemedi. Yani Tahran, Ankara ve Moskova aynı masada henüz buluşamadı. Tahran'da toplantı hazırlığından bahsedilmişti Rusya tarafı. İkimiz hazırız, işte Türkiye'yi bekliyoruz demişlerdi. İran ve Rusya hazır. Ama Türkiye buna bir yanıt vermedi şu ana kadar. Tabii ki bu toplantı yapılacaktır belki ilerleyen günlerde, ama böyle bir düelloya dönüştü. Türkiye, Almanya, Fransa, Türkiye, Rusya böyle bir dörtlü zirve için planlama yaptı. Onu da Rusya kabul etmedi. Ve nihayetinde biz baş başa görüşeceğiz dedi. Dediler liderler. Şimdi liderlerin baş başa görüşmesine gelmeden önce de şunu unutmamamız lazım. 5 kez heyetler bir araya geldi. 2 tur görüşmeler yapıldı. Ankara ve Moskova'da bir tur yapıldı. Buradan çözüm çıkmadı. Ardından liderler telefonda görüştü. Tekrar görüşelim denildi. Yine Ankara ve Moskova'da, Ankara'da bu sefer toplantılar yapıldı. 2 tur. Ve ardından da 33 şehidimizin, ilk etapta 33 şehidimizin bir anda verdiğimiz saldırı meydana geldi. Ve sonra tekrar bir araya geldiler ama oradan da yine bir sonuç alınamadı. Ve liderlerde gözler. Şimdi biz Rusya-Türkiye işbirliğini izlerken hep şunu gördük. Liderlere geldiğinde çözüm umudu oluyor. Yani uçak düşürme hadisesi ilk yaşadığımız ve en büyük ilişkileri en çok gelen hadise. Bu hadise, bu kriz başta olmak üzere hep liderler aştı. Hep baş başa diplomasiyle aşıldı. Yani aslında heyetler arası diplomaside de belli bir noktaya getiriliyordu çalışmalar. Burada gelemedik ama hep heyetler aştı, hep baş başa görüşmelerde aştılar. O yüzden herkes umutlu. Ne kadar iyimser olalım. İşte bugün sorun çözülecek. Yani aslında liderlerin bu sorunu çözeceğine yönelik ciddi bir beklenti var. Bunu söyleyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleri de çok açık götüreceğini bu süreci görülüyor. Yani oradan bir anlaşma da çıksa, çıkmasa da gazetecilere de açıklama yapacağız. Orada da basın açıklaması yapacağız. Bu süreci çok şeffaf bir şekilde bugün orada ne yaşanacağını bize aktaracağının mesajını verdi en azından burada. Şimdi İdlib'de Türkiye İdlib'de neden var olması gerektiğini her platformda söylüyor, her yerde anlatıyor. Rusya'nın amacına, hedefine baktığımızda aslında Amerika'yı da bu olayların çok dışında tutamayız. Çünkü İdlib'in bu noktaya gelmesinde Amerika'nın çok kontrolsüz bir şekilde çıkarak Barış Pınarı Harekat sonrasında çok kontrolsüz bir şekilde çıkarak Fırat'ın doğusunda güvenli bölgeyi inşa etmeksizin çıkarak bir anda Esed rejiminin ve Rusya'nın Fırat'ın doğusuna, Suriye kuzeyine de gelmesine yol açmasına da bakmalıyız aslında. Buraya geldikten sonra Rusya ve Esed rejimi Laskiye'ye geliyor bütün Rus ürünleri. Tabii havadan da getiriliyor silah, mühimmat, lojistik desteği, asker desteği ama deniz yoluyla da çok fazla getiriliyor. Ve Rusya için M4 karayolu çok önemli. M4 karayolu Laskiye'den Halep'in içinden geçiyor ve Fırat'ın doğusuna kadar giden bir yol. Yine rejim içinde Şam'dan Halep'e uzanan M5 karayolu çok önemli. Ve biz bugünkü mutabakat masasında ve şu ana kadar olduğu gibi M4 ve M5 karayolları konusunda ciddi çözüm önerileri beklentisiyle masaya geleceklerini görebiliyoruz, tahmin edebiliyoruz. Çünkü önceki toplantılarda da çatışmasızlık bölgesini sınırlandırarak 15 kilometre de denildi. Benim bildiğim 25-30 kilometre M4 ve M5'in de güvenliği alacak şekilde daha sıkıştırılmış bir alana 4,5 milyon Suriyeli'yi yığmak gibi bir yeni planla geldiler. Şimdi bunun karşısında bu nedir? Bu bir yine menfaatlerle ilgili bir şey sahneleniyor burada. Ama biz ne diyoruz? Bizim meselemiz insanidir diyoruz. Ve terörle mücadele ediyoruz. Yani onu muhakkak bir köşede tutalım. 1,5 milyon insan şu anda Türkiye sınırlarına girmemiş olsa da sınır ötesinde kurulan kamplarda ve Türkiye'nin desteğiyle oralarda bulunuyor. Yaklaşık 4,5 milyon insan toplamda burada vardı. Onun dışında siviller İdlib'de ölüyor. Ve gerçekten burada çok çok büyük insani kayıplar yaşanıyor. Belki tarihimizde görmediğimiz oranlara çıktı artık Suriye'de. Yani savaş suçuyla suçlanan, soykırımla suçlanan o olayların çok çok üzerine çıkmış bir tablo var. Şimdi Türkiye bunu yapmak zorundayım diyor. Ve şunu da söylüyor. Yani bu benim terörle mücadeleme de zarar verir. Suriye'nin içine de girer. Şimdi bir yandan da göçmen meselesi, bu mülteci. Türkiye çok fazla sayıda mülteciyi barındırıyor ve artık daha fazlasını taşıyabilecek ekonomik güce sahip değil. Bunu da bir yandan vurguluyor ve bugün sınırda biz bu tabloları yaşıyoruz.
Evet.
Ama bu tabloları yaşıyoruz ama eğer İdlib'de sorun çözülemezse 4,5 milyon insan burada olacak. Çünkü artık tutamayacak, ya yani artık Türkiye'de tutamayacak. Bunu da Avrupa'nın öngörmesi lazım ki onlar da öngörüyorlar muhakkak. Dün çok baş döndürücü bir diplomasi trafiği yaşadık Ankara'da. Bunun da devamı gelecek gibi gözüküyor. İngiltere Dışişleri Bakanı buradaydı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkan ve üyeleri buradaydı. Yine Amerika'dan işte Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Amerika'nın, yine Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey buradaydı. Bir önceki gün Bulgaristan Başbakanı buradaydı. Bugün yine devam ediyor, devam edecek. Ve böyle bir sorun da var. Aslında bütün dünyanın gözü de bu toplantıda olacak. Yani Avrupa'nın, Batı'nın da, Amerika'nın da, herkesin de gözü bu toplantıda olacak. Şimdi biz burada ne istiyoruz? Onu da söyleyeyim. 12, yani çatışmasızlık sınırı. Burada çok net. Çatışmasızlık sınırlarına geri dönülmesini istiyoruz.
Yani zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da beklentim ateşkesin sağlanması dedi. Dün gazetecilere yaptığı açıklamada.
Ateşkesin sağlanması. Çünkü şöyle, Rusya'nın şöyle bir huyu var. Ve yani Rusya'nın izin vermediği hiçbir şeyin bu coğrafya, bu sahada olamayacağını artık biliyoruz. Yani bunu gidip işte komuta karargahında komutan edasıyla Putin'in oturması, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ardından bunu gördük. Ya da öncesinde gördük işte Esed'i Putin'in korumaları tutmuştu Putin'in arkasından gitmeye çalışırken. Burada gördük. Yani bunlar göz ardı edilebilecek şeyler değil. Haliyle Rusya'ya rağmen bir şey olmaz. Ve Rusya'nın şöyle bir tarzı var. Sahadakini, sahayı önemsiyor masa için. Yani sahadaki gücü masada yansıtmaya çalışıyor. Şimdi bizim bu kadar şehitlerimiz olması ardından gerçekten sahada Mehmetçik çok büyük bir mücadele verdi. Tamam, Rusların çok güçlü sistemleri buraya gönderilmişti. Ama biz milli imkanlarla bir şekilde, çünkü hiçbir şey imkansız değildir. Çok büyük olanaklarımız olmayabilir. Amerika gibi olanaklarımız olmayabilir. Rusya gibi olanaklarımız olmayabilir. Ama orada elektronik harp yaparak, aynı zamanda milli mühimmatları devreye sokarak, aynı zamanda F-16'lar içeri giremese de daha açılı atılabilen bombalar var, güdümlü mühimmatlar var. Suriye uçakları düşürüldü. Rusların hiçbir şey olmaz, özellikle aktif haldeyken mümkün değil vuramazsınız dediği hava savunma sistemleri vuruldu. SİHA'larla yapıldı. Koral karıştırdı, kör etti, sınıra konuldu. Şimdi Hisar hava savunma sistemlerimiz buraya gidecek. Prototiplerimizi bir de burada deneyeceğiz. Bakacağız hani. Sonuç itibariyle ne olursa olsun, eğer mesele sizin güvenliğinizse, kaygılarınızsa, meşru müdafaanızsa, ki bu meşru müdafayı burada sağlayamazsanız Türkiye'ye sıçrar bu işler. Ya da Suriye coğrafyasındaki bugüne kadarki yaptığınız terörle mücadelenizin boşa çıkması demektir. Bütün bunlar, burayı tutamazsanız. Haliyle bütün varlığıyla seferber olmuş durumda ve sahada da çok önemli bir başarılar, çok önemli başarılarla buraya gidiliyor. Şunu öğrendik biz. Ruslarla müzakere yapılırken Serakip ele geçirilmişti. Suriye Milli Ordusu tarafından TSK destekli. Masayı ciddi oranda etkilemiş. Çok şaşırmışlar. Nasıl olur demişler falan. Ondan sonra zaten bizi üzen o hain saldırı geliyor. Haliyle umarız sahada da olumsuz bir tabloyla karşı karşıya kalmayız. Ama burada bugün bir anlaşma sağlanamazsa önümüzdeki süreç herkes için çok zor olacak. Bölgede herkes için çok zor olacak.
Şimdi bu görüşme, bu toplantı öncesi Rusya'dan yapılan açıklamalar var. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, İdlib krizini tartışmayı planlıyoruz. Kriz, krizin nedeni, krizin zararlı etkileri hakkında ortak bir anlayışa ulaşmayı ve bir dizi gerekli ortak önlemi hayata geçirmeyi umuyoruz açıklamasında bulundu. Aslında Esad'ın da Rus medyasına yaptığı açıklamalar var. O da
Türkiye'yle
ortamı yumuşatacak açıklamalar yapıyor bu toplantı öncesinde. Bu açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi şöyle, Ruslar da biliyorlar. Yani buradan onların da beklentisi buradan bir orta noktada buluşulması. Şimdi Rusların neyi savunduğunu görüyoruz. Bölgede teröristler var. Ve Soçi mutabakatını Türkiye uygulamadı. Ve bu teröristlerle mücadele etmedi. Bunlar işte Hmeymim'in üslerine saldırıyorlar, Esad'a saldırıyorlar. Ben artık Esad'ı tutamıyorum. Şimdi bölge çok karışık. Kimin teröristi? Ya da Suriye muhalefeti mi? Yani bunun tespiti o bölgede çok zor. Doğru, Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Provokatif teröristlerin de gözünün yaşına bakmayacağız dedi. Türkiye Esed'in mevzilerine saldırırken bölgede bir anda Hizbullah çıktı. Hizbullah neden oradaydı? Çünkü Hizbullah'ın orada olmasını gerektirecek bir şey yok. Golan Tepeleri bölgesinde Hizbullah'ı görmek görebilirsiniz. Ya da görürseniz şaşırmazsınız. Ama İdlib sahasında Hizbullah'ın ne işi var? Yani bunlar ortaya çıktı. Haliyle bölge çok karışık. Ve kolay müdahale edilebilecek bir alan, arena değil. Ve zaten bu harekatın başlamasıyla birlikte, Bahar Kalkanı harekatı başlamasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan da bakın benim hedefimsiniz. Yani radikal bütün terörist unsurlar, burada ateşkesi zedeleyecek bütün terörist unsurlar da benim hedefimdir dedi. Haliyle onlar bu terörist, onların tabii terörist algısına da bakmamız lazım. Bizim için Esed'e karşı savaşanlar da onlar için terörist. Yani ülkesinin güvenliği için, ülkeden kovulmamak için beni bu ülkemden, topraklarımdan edemezsin deyip Esed'e saldıranlar da suçlu. Haliyle bunların tamamı ortaya konulacak. Esed için de bu olay, yani Türkiye'nin bu kadar gerilmesi, Türkiye'nin bu kadar zarar görmesi ve doğrudan Türkiye'yi hedef alan Esed oldu. Haliyle Esed için de artık bir varlık yokluk meselesi. Çünkü burada yaptıkları Esed'in ülkenin yarısını ülke dışına atması, itmesi dünyada kabul edilebilecek bir şey değil. Ve bugün baktığınızda NATO Türkiye'de, Avrupa Türkiye'de, Amerika Türkiye'de ne olursa olsun hiç kimsenin göz ardı edemeyeceği gerçek bir dram yaşanıyor. Esed bunu da biliyor. Artık onun için de bir son koz. Rusya Türkiye'yi Esed'le barıştırmak istiyor. Arayı bulmak istiyor. Bu zamana kadar hep bunu yaptı. Ama şu anda artık son nokta. Yani Esed'in bu saldırılarını yaşamış bir Türkiye için bu artık son nokta. O da bir ölüm kalım mücadelesi verdiğinin farkında Esed rejimi de. Zaten o yüzden Hafter'le bir araya geldiğini falan görüyoruz. Ve şu da çok önemli. Bunu da unutmamamız lazım. Bu saldırılar başlamadan önce istihbarat başkanları nezdinde görüşmeler olmuştu. Peki bunu kim dinamitledi? Yani biz sahada bir şeylerin iyiye gitmesi için bu görüşmeleri de yapmaya başlamıştık arka tarafta. Tabii ki Esed'i kabul etmek Türkiye açısından öyle o kadar kolay değil. Yani halkına bu kadar zulmeden, yani ülkenizdeki 5 milyon, belki 4,5 milyon Suriyelinin yerinden edildiği, ailelerinin katledildiği bir lidere karşı ülkenizdeki 4,5 milyon insana hesap veremezsiniz. Bir yandan da Esed'i kabul etmek o kadar kolay değil, hiç de öyle görünmüyor. Orada da bir varlık mücadelesi olduğunu görebiliriz Esed açısından.
Evet, bakalım bugün toplantıdan ne tür açıklamalar çıkacak, hep birlikte
Umut
takip
var,
edeceğiz.
umut var.
Evet, o
Bakacağız,
öyle
izleyeceğiz.
görünüyor. İnşallah umut ettiğimiz gibi olacak. Tabii bir yandan da göçmenler, Avrupa sınırına dayanan göçmenler ve Yunan polisinin, askerinin sert müdahalesi var. Çok kısaca onunla ilgili düşüncelerinizi de alalım.
Evet, şimdi az önce de söyledik, yani İdlib meselesi sorun olursa 4,5 milyon buralara akacak. Şimdi Türkiye'ye gelen mülteciler şunun için geliyorlar. Yani Türkiye tabii ki önce dertleri o sınırlardan çıkmak. Yani savaş bölgesinden kaçmak. Savaş bölgesinden kaçtıktan sonra da bir hedefi oluyor. Hollanda'ya giderim, orada yakınım var, ya da işte şuraya giderim, buraya giderim falan diye. Ama Avrupa bunları almadığı için biz bunları diyoruz ki ya kusura bakmayın izin veremeyiz. İşte böyle bir anlaşmamız var. İşte siz burada bir süre kalacaksınız. Sonra da Suriye'de normalleşme olduğunda, güvenli bölge kurulduğunda bunu sizi buradaki yerlerinize, topraklarınıza geri döndüreceğiz. Bu arada şunu da atlamayalım, güvenli bölge demişken. Suriye coğrafyası da görüşülecek Moskova'da. Hı-hı. Onu da söyleyelim. Yani Fırat'ın doğusunda da, Münbiç'te de, Tel Rifat'ta da verilen sözlerin tutulması Hı-hı. noktasında o meselelerde Hı-hı. görüşülecek. Hı-hı. Sadece İdlib'de sınırlı olmayacak. Onu da söyleyelim. Şimdi göçmenlere evet. gelecek olursak da
kısaca
kesinlikle Yunanistan gördük burada ateşli silah kullandı. Kimlere karşı? Silahlı unsurlara karşı mı? Hayır, değil. Çok ciddi bir mülteci korkusu var ve şöyle de bir şey var. 100 bin Suriyeli var Yunanistan'da ve bunun karşılığında hatırladığım kadarıyla 2.2 milyar euro gibi bir fon almış. Ona rağmen mültecilere bunu yapıyor. Bize 3 artı 3 formülünde ilk 3'ü bile vermeyen bir Avrupa var.
Evet.
Ama Yunan şımarıklığı diyenler de olmuş ama bu artık şımarıklığı da aşan. Gerçekten çok acı verici bir tablo. Bunu Yunanistan'la da sınırlamamak lazım. Burada Almanya'da olsaydı bu tabloyu yaşardık. Fransa'da olsaydı bu tabloyu yaşardık. Demokrasinin beşiği ülkelerin maalesef düştüğü durum bu. Dünyanın da bunu görmesi ve gerçekten yeni bir düzen, yeni bir planlama için, yeni dünya barışı için çalışmaya evet. başlamaları gerekiyor.
Peki, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Yeni Şafak gazetesi muhabiri Kıymet Sezer Güngör konuğumuzdu.
Ekonomideki son gelişmeler yeni günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz Konya Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Üstün Dikeç. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Ercan'ım. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Tabii dünyanın bir diğer önemli gündem maddesi, epeydir konuştuğumuz koronavirüs.
Evet.
Çin'den Wuhan kentinden başlayıp bütün dünyaya yayılan evet. son bilgilere göre Antarktika kıtası dışında bütün her yerde görülen, Türkiye'de yok. Evet, bir virüs bu. Dolayısıyla dünya ekonomisine etkisi çok büyük ve dünya ekonomilerinin de aldığı önlemler var. Fed'in bir faiz indirimi kararı var. Bu koronavirüse karşı alınmış bir karar. Diğer ülkelerin de böyle bir faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Bu yönde adımlar var. Nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi koronavirüs veya yeni ismiyle COVID-19 ortaya çıktığı zaman herkes biraz hafife almıştı. Ben de dahil olmak üzere. Sordukları zaman pek cevap veremiyordum. Pek bir şey olmaz diye, ama bu boyutlara ulaşınca özellikle de Çin'de başlamasının o ekonomiye etkisi çok olumsuz oldu. Çünkü Çin dünyada ikinci büyük ekonomi. Bir. İkincisi, son 3 yıldır ticaret savaşları adı altında Sayın Trump'un Amerikan ekonomisini Çin'e karşı korumak amacıyla açtığı savaş sırasında da Çin ekonomisinde de yavaşlama falan başlamıştı. Tabii yavaşlamayı biraz daha eskiye bakacak olursak, şu andaki Çin liderinin ilk başa geldiği zaman bir 8 sene oldu. İçe dönük bir girişimlerde de bulunmuştu ekonomik bakımdan. Bu hastalık da ortaya çıkınca otomatikman kişiler birbirlerinin hastalıktan korunmak için uzaklaşmaya veya toplu yerlerde bulunmaya başladılar. Ve bunun sonucu olarak da üretim yerleri, imalathaneler, sanayiler kapanmaya veya çalıştırılmaya başladı. Ve bundan evvel %5,5 oranında 2019'un son çeyreğinde Çin ekonomisinin %5,4 büyüyeceği söylenirken az deniliyordu. Şu anda %3'lere düştü. Evet. Bunun anlamı üretim yok. Çünkü burada
büyük bir hava kirliliği vardır bilirsiniz evet. Şimdi. O hava kirliliğinin azaldığı yönünde NASA'dan açıklamalar geldi. Çevre adına sevindirici ama üretimin durması açısından da çok önemli bir tespit.
Peki neden Çin'de durunca bizler de etkileniyoruz? Çünkü bugün Çin özellikle Türkiye'de dahil birçok ürünü bizim adımıza üreten bir yer. Hı hı. Halılarımız, firma ismi vermeyeyim, kumaşlarımız, evet. Birçok makine evet. Bazen de dolaylı olarak başka ülkeler alıyor, bize satıyor. Yine Çin malı olarak geliyor. Dolayısıyla durunca bizim ithal ettiğimiz malların sayısı arttı. Birdenbire azalmaya başladı. Hı hı. Bu azalmanın getirdiği bir maliyetler de var. Buna bağlı olarak Çin'in işlem yaptığı, ithalat, ihracat yaptığı bütün firmalar, başta Amerikan firmaları ve Avrupa firmaları da olumsuz yönde etkilendi ve çok büyük boyutlara ulaşıldı. Bir de tabii hastalığın yayılma seyrinde durdurmaya yönelik ilaç da bulunamadı. Bu sebeple herkes korkmaya başladı. Ve bu arada tabii sanayiciler, ben ekonomi bakımından söylüyorum, üretimlerini yavaşlatınca milli gelir ek değer yaratılmadığından milli gelir de artmıyor. Mesela Amerika'da 2,1 büyüme hızı çok düşük. Büyümeye karşı iyi ama şimdi onlarda da azalınca otomatikman bütün firmalara teşvik etmek için, yeniden işe başlamaları için işte sizin söylediğiniz FED alışılmadık bir şekilde 50 bas puan alarak %1 ve 1,75 arasında bir repo faiz oranı dediğimiz haftalık faiz oranını indirdi. Amaç sanayiciler düşük faizle alsınlar, üretim yapsınlar, üretimi tekrar geliştirsinler. Bu ama unutulan bir şey var. İlk önce Avustralya aldı bu indirim kararını. Evet. Amerika aldı. Amerika'dan sonra Kanada aldı. Ve diğer ülkelerde muhtemelen alacaklardır. Biz de alacağız zannediyorum. Çünkü bugünlerde de yine bir para piyasası kurulu var. Amaç burada faiz indirimlerinin amacı işletmelerin tekrar ucuz sermaye alarak üretimlerini artırmaları. Yani bu amaçla yapıldı. Türkiye gibi özellikle gelişmekte olan ülkelerde dışa bağımlılık çok fazla olduğu için resesyon olayı var dünyada, Almanya başta olmak üzere. Resesyon demek toplumun taleplerini kesmesi, üretimin durması demek. Talepleri kesince bize olan talep de kesileceği için bizim üretimlerimizde hem döviz açığımız artacak hem de bizi olumsuz yönde etkilediği için bu türlü bir önlemler alınma yoluna girdi. Zannediyorum yapılan çalışmalara göre Merkez Bankası da en kısa zamanda yine bir faiz indirimine gidecek. Ama bu arada çok enteresan stagflasyon denilen bir olay var. Hem enflasyon hem de durgunluk. Türkiye bunu da yaşamaya başladı. Çünkü enflasyon oranı dün açıklanan rakamlara göre biliyorsunuz kaça çıktı? %12.37'ye çıktı. Yani bu az bir artış fakat biliyorsunuz ekonomide bir balon çıktıktan sonra arka arkaya gelir ve balonlar da büyür. Dolayısıyla ne yapılacağını bilmiyoruz ama hastalık kadar bizi etkileyecek bir iki tane sorunumuz var. Bunlardan birisi Suriye sorunu, jeopolitik kriz. Yalnız bize değil Rusya'yı da Amerika'yı da Suriye'yi de dolaylı olarak doğrudan etkiliyor. Bugün bir toplantı yapılacak. Bu toplantıda inşallah olumlu kararlar alınabilir. Ceasefire dediğimiz ateşkese uyulur, bölgeler olur. Eğer olmazsa veya kritik bir durum karar alınacak olursa bu ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyecektir. Çünkü bizim eskiden Türk bütçesi içerisinde Milli Savunma Bakanlığı'nın harcamaları %15-16'lardaydı. Şimdi zannediyorum %25'lere falan çıktı ve acilen parada bulunması lazım. iyi bir şey gözüküyor ama o zaman buradan o tarafa aktarırsanız aldığınız yerdeki işlemler ve hizmetler de duruyor. Bunları unutmamak lazım. Acil para bulunması lazım. Şimdi dışarıdan da dış talep kesildiğine göre bulunmuyor. Dolayısıyla Rusya'nın Suriye'deki iki tane üssü var, hakimiyeti var. Burayı da kaybetmek istemiyor. Tabii bir jeopolitik bir olay. Artı İran olayı var. Biz İran-Rusya kendi aramızda Soçi mutabakat çerçevesinde belirli bir sistem bölge oluşturarak o bölgeyi sakinleştirecektik. Fakat ne Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Irak'ta ne de Suriye'de Rusya sözlerini tutmadılar. Hı hı. Kendi menfaatlerinden dolayı. Yani kızarız veya kızmayız ama o da kendi menfaatlerini koruyorlar. Bir olumsuzluğu yönde etkileniyor. Ve üçüncü bir pazar olarak düşünen Orta Doğu pazarında bu şekilde de kaybetmiş olduk. Olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle Adana ve Güneydoğu'daki tüccar ve üreticiler için. Evet. Yani ekonomik sonuçları evet. bakımından söylüyorum. Bir başkası da görünmeyen bir dalga çok hızlı bir şekilde resesyon artmaya başladı. Evet. Yani ekonomide durgunluk artmaya başladı. Müteşebbisler ellerinde sermayesi olsa dahi üretim yapmak istemiyorlar. Yarın ne olacağı belli değil.
Evet.
Bu da istediğiniz kadar teşvik tedbirleri alın, Türkiye'de olduğu gibi. İstediğiniz kadar faizi indirin, bunları artırmanız mümkün değil. Ama Türkiye için çıkış yolu çok değerli bir hocamızın ifade ettiği üzere 5 konuda da bir şeyler yapabilirsek bu koşullar altında bunu bir kere de yüksek teknoloji ürün üretemediğimiz takdirde bizim Türkiye'nin artık milli gelirini artırma olanağı yok. Yüksek teknoloji ürünle özellikle üzerinde duruyor. Çünkü Güney Kore'nin veyahut da Hong Kong'un gelişmesi de bu yüzden. Yani her türlü malı üretirsiniz. Mutlaka bir ek değeri var. Ama önemli olan fazladan verecek veya competitive market yani rekabet ekonomisinde artı değer yaratacak, bize daha fazla yer ayıracak ekonomide ürünler üretmemiz lazım. Bir başka konusu da eğitim. Eğitimde birazcık sınıfta kalmaya başladık. Ben de dahil olmak üzere bütün hocalarda gerçekçi ve uygulanabilir eğitim yapmamız lazım. Sanayinin geliştirilmesi lazım. Yatırımların artırılması lazım. Biz de bu resesyon olaylarından dolayı yatırımlar falan durmuyor. Başladı. Çünkü özel sektör istediği kadar kamu sektörü baskı da yapsa, imkanlar da sağlasa kendilerinin akıllarını yetmezse yapmazlar. Hı hı. Bu konu üzerinde durmak lazım. Peki o sırada emtia fiyatlarında ne oldu? Emtia fiyatları arttı. Hatırlayacaksınız altın fiyatları diye sormuşsunuz. Altın evet, fiyatları evet. gidiyor.
Evet,
yani
evet.
ons başına 1650 doların üzerine geçti. En son gram altında 321 Türk lirasıydı. Ve daha da artacağını zannediyoruz. Çünkü belirsizlik var. Belirsizlik ortadan kalkmadığı müddetçe herhangi bir şey yapılamaz. Ancak dün biliyorsunuz 14 eyalette yapılan ön seçimlerde Amerika'da Biden demokratların önüne geçince 9 alanda biraz değişir gibi oldu ama tercih Amerikan ekonomisini bize nasıl yansıtacağı seçilecek başkana da bağlı. Yani onu da dikkate almak lazım bir ekonomist gözüyle söylemek gerekirse. Diğer emtia fiyatlarında da uçuşlar başladı. Yani yükselmeler başladı. Bu da bizim özellikle imalat sektörümüz ve sanayi sektörünü yavaşlatıyor. Çünkü bizim sanayicilerimizin yeterli derecede parası da yok. Evet. Benim de danışmanlık yaptığım şirketlerde de yeterli. Yani hemen günübirlik kullanılacak para her zaman yeterli olmuyor. Yarın da neler yapacaksak orta vadeli plan içerisinde bu sermaye düzenlemesini, sermaye akımlarını bir araya getirip teşvik etmemiz lazım. Ama sanayici tedirgin olduğu müddetçe yani bir yandan koronavirüsü, diğer yandan jeopolitik gelişmeler, diğer yandan 3 resesyon dünya ekonomisini hakikaten 2008 krizinden farklı olarak geldi. Çünkü 2008 ve daha önceki krizlerde arzuhanın finansman sorunu vardı. Yani bankacılık ve finansman kuruluşlarının arz talep esnekliğinden kaynaklanan olumsuzlukları vardı. Ama bugünkü görüyoruz ki kriz reel ekonomik kriz. Çok farklı. Yani mal ve hizmet üretim veya varlığından kaynaklanan bir kriz veya onların kullanıp ne kadar kullanıp kullanılmayacağını veyahut da zaman içerisinde ne gibi planlama yapılacağını bağımlı. Dolayısıyla maliye politikası çerçevesinde hükümetlerin yalnız Türkiye değil özellikle reel ekonomiyi destekleyici girişimlerde bulunması lazım.
Bu faiz indirimleri yeterli olur mu? Yoksa başka önlemler alınmalı mı?
Zannetmiyorum. Çünkü faiz indirimleri ihtiyatlı konuşmak istiyorum. faiz indirimleri bizde siyasi baskıyla oldu. Yani piyasa ekonomisinin kendisiyle olan bir indirim değil. Çünkü dünyada faiz indirimleri falan pek yok. Hatta bazı yerlerde artma da var. İlk önce devlet bankaları, 3 devlet bankası ve katılımlar onları indirdiler. Özellikle inşaat sektörü bizler çok verimsiz bir sektördü. Yani milli gelir katkısı azdır. Oraya yönelik oldu. Bütün gazetelerde ona yazdı. Ama milli gelir katkısı olan reel ekonomiyi canlandıracak bir yatırım değil. Dolayısıyla faizlerin indirilmesi ancak o güvenli bir ortamda size üretime yönlendirilmesine, alınmasına neden olur. Aksi takdirde bir gelişme olmaz.
Yani bu koronavirüs nedeniyle de dünyada alınan faiz indirimlerinin
bir başka olumsuzluk da turizmde oldu biliyorsunuz. Hı hı. Ve uçaklarda, ulaşımda da sorunlar var. Galiba vaktimiz
evet,
mi doldu?
Evet, evet hocam. Peki, umarız ekonomik açıdan dünya bu sorunları aşar, daha iyi bir dünyaya doğru yol alırız. İnşallah. Çok teşekkür
ediyoruz. Ben inanıyorum. Her inişin bir çıkışı vardır.
Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Konya Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Üstün Dikeç konuğumuzdu.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
Hayatın Sesleri 2020'de de sizlerle. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında hafta içi her gün 15 haberlerinden hemen sonra kültür ve sanattan sağlığa, bilimden eğitime, toplumsal yaşamdan teknolojiye kadar birçok konuyu sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Sizler için hazırladığımız özel köşelerimizle göç yollarında yürüyecek ve haklarımızı öğreneceğiz. Hayatı huzurla karşılayacak ve öyküleriyle türkülerimizi yaşatacağız. Sözcüklerin sihrini hayata geçirecek ve kara göz perdesini radyonuza getireceğiz. Yeni yayın döneminde de bizler pazartesiden cumaya kadar Türkiye saatiyle 15.05'te stüdyomuzda birbirinden değerli konuklarımızla sizleri bekliyor olacağız.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Durumu raporları ve tahminleri Yeni Gün'de.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısıyla Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla ve Aydın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı ve Orta Akdeniz'le İç Anadolu'nun güney kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz kıyılarıyla Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu 17. İstanbul parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15. İzmir parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17. Erzurum az bulutlu ve açık 9. Amsterdam yağmurlu 9. Atina az bulutlu 17. Bağdat az bulutlu 27, Berlin yağmurlu 8, Kiev yağmurlu 11, Lefkoşa sağanak yağışlı 19, Londra yağmurlu 9, Madrid az bulutlu 13, Mekke az bulutlu 35, Moskova çok bulutlu 11, New York az bulutlu 9, Paris yağmurlu 9, Pekin az bulutlu 12, Roma yağmurlu 14, Saraybosna az bulutlu 5, Viyana yağmurlu 8 ve Zürih yağmurlu 7 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda bizi bekliyor. Yılmaz Aslan merhaba.
Merhaba, günaydın.
Günaydın, sözü hemen size bırakıyoruz. Erbil'den bize neler aktaracaksınız?
Öncelikle iki konu başlığımız var önemli. Bildiğiniz gibi hükümet kurma süreci hala devam ediyor ve bu konuyla ilgili halen bir çözüm bulunabilmiş değil. Ve Muhammed Tevfik Allavi için belirlenen süre sona erdi. Muhammed Tevfik Allavi de kabine listesini parlamentoda onaylatamadığı için maalesef yeni bir hükümet kurulamadı. Şimdi gözler yine Cumhurbaşkanı Berhem Salih'te. Berhem Salih'in 15 gün içinde yeni bir isim belirlemesi gerekiyor başbakan adayı olarak. Diğer siyasi partilerin çok büyük bir baskısı var. Sokaklarda protestolar halen dinmedi. Protestolar devam ediyor. Özellikle Bağdat'ta İmralı Meydanı civarında Tahrir Meydanı derine kadar düşük seviyede protestolar devam ediyor olsa bile Bağdat genelinde şu an protestolar halen devam ediyor. Yine diğer bölgelerde zaman zaman protestolar devam ediyor. Ancak halk özellikle çok kısa bir süre içerisinde seçimlerin yapılmasından yana bu geçici bir hükümettense acilen seçimlerin yapılmasını daha doğru buluyor halk. Diğer taraftan ikinci bir konu başlığımızda koronavirüs. Maalesef vaka sayısı 35'e yükseldi Irak genelinde. ve üçüncü ölüm maalesef gerçekleşti. Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü Seyf El-Bedir dün gece itibariyle bir açıklamaya daha yaptı. 65 yaşındaki bir kişinin daha hayatını kaybettiğini ifade etti. Dün yine akşam saatlerinde Bağdat'ta 65 yaşlarında bir kadın yine hayatını kaybetmişti ve 63 yaşlarında bir imam da Süleymaniye'de hayatını kaybetmişti. Böylece ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 3'e yükselmiş oldu. Vaka sayısı şu an itibariyle 35. İran-Irak arasındaki sınır kapılarının tamamı kapatıldı ama ticaret çalışmaları devam ediyor. İran'dan gelen kamyonlar ve tırlar sınırlarda el değiştirilerek sevkiyatlar yapılıyor. Yine aynı durum Irak'ta sınır kapısını kapatan Türkiye için de geçerli. Habur tarafından, yani Silopi tarafından gelen yüzlerce kamyon var. Şu an geçişlerinde çok ciddi bir sorun yok. Ufak tefek sıkıntılar var. Çünkü tampon bölge olarak adlandırılan bir alanda Türk şoförleri yüklerini boşaltıyor ve tekrar Türkiye'ye geri dönüş yapıyor. Yani herhangi bir temas olmadan, diğer şoförlerle herhangi bir diyaloğa girmeden sahada sadece yüklerini boşaltıp geri dönüyor. Habur sınır kapısındaydık dün gün boyunca. Oradaki gelişmeleri takip ettik. Dediğimiz gibi sadece ilk etapta bu uygulama yürürlüğe girdikten sonra biraz bazı ufak tefek sorunlar yaşandı. Ancak yavaş yavaş o sorunlar çözülüyor ve hızlı bir şekilde Türkiye'den gelen yiyecek ve içecek temel gıda ihtiyaçları Irak bölgesine bu şekilde aktarılıyor. Şu an için ciddi bir sorun olmadığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan kalabalık yerlerde halkın mutlaka toplanmaması gerektiği yönünde hükümet tarafından yapılan açıklamalar var. Taziye ve benzeri durumlar kaldırıldı. Sadece hayatını kaybedenlerden birinin mezarlığa gömülmesine müsaade ediliyor. O da çok küçük bir grup tarafından defnedilmesine müsaade ediliyor. Onun dışında düğünlere şu an itibariyle müsaade etmiyor. Okullar kapatıldı. Okullar halen tatil. Tatil süreci 15 gün daha uzatıldı. Bu süre biraz daha uzatılabilir. Havaların sıcaklığına da bağlı. Bildiğiniz gibi yapılan açıklamalara göre koronavirüsün 26-27 dereceden sonra öldüğüne yönelik bazı araştırmalar var. Havaların ısınmasıyla birlikte, ki şu an hava sıcaklığı 22-23 derece, 10 güne kadar 26-27 derecelere ulaştıktan sonra koronavirüs vakalarının azalması ve daha sonra peyderpey bitmesini bekliyoruz. Yapılan araştırmalar neticesinde yapılan açıklamalar bu yönde. Şu an için aktarabileceklerimiz bunlar Arzu Kübra.
Yılmaz Aslan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Muhammed Hüseyin Mercan. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Sizinle Bahar Kalkanı Harekatı, İdlib'de yaşanan gelişmeleri ve bir de göçmenlerin son durumunu konuşacağız. Bahar Kalkanı Harekatı'nda bir hafta geride kaldı. Sahada hareketlilik devam ediyor. Bu harekata bizi getiren sebepler ve şu an sahada durum nedir size göre, onu değerlendirerek başlayalım.
Öncelikle bizi buraya hangi nokta getirdiği hususuna baktığımızda en temel mevzu uluslararası toplumun Suriye'de uzun yıllardır devam eden, artık 10. yılına doğru evrilecek bir sürece dair yeteri kadar inisiyatif almaması, sorunun çözümüne yönelik gerekli adımları atmamasından dolayı sürecin iyiden iyiye giriftleşmesi ve burada da Rusya'nın bölgedeki varlığını daha fazla tahkim etme arzusu sonrasında yaşanan gelişmelerin bizde bir ulusal güvenlik meselesi haline dönüşmesiyle alakalı. Tabii İdlib iki açıdan çok önemli Türkiye bağlamında. Birincisi İdlib Esed rejiminin egemenliğini tam olarak kullanamadığı tek büyük yerleşim noktası şu an itibariyle Suriye topraklarında, Suriye satında. Bu şu anlama geliyor. En azından orada yaşayan Esed karşıtı birkaç milyonluk nüfus orada güven altında bir süredir yaşıyordu. Zaten Astana ve Soçi mutabakatlarında ulaşılan nokta ya da özellikle Soçi zirveleri sonrasında gelinen noktada oluşturulan çatışmadan arındırılmış bölgelerle alakalı temel mesele bununla alakalıydı. Nitekim Rusya'nın gözlemden sorumlu olduğu bazı yerler, yine Türkiye Cumhuriyeti'nin gözetleme noktalarını inşa ederek oradaki güvenliğin, istikrarın sağlanması tam da bunlarla alakalı bir husustu. Bu yönüyle İdlib demek bir bakıma Suriye'deki bir statükonun devamı açısından çok önemli. En azından şu an itibariyle orada yaşayan muhalif Suriyelilerin kendi varlıklarını devam ettirebilmeleri ve Esed'in saldırılarından kendilerini izale edip en azından uzak kalabilmeleri açısından önemli bir coğrafya, önemli bir yer. Nitekim son 1-2 sene içerisinde de birazcık daha Suriye satında cereyanın düşmesi, çatışmaların daha çok azalması, sivil kayıpların azalması tam da bu Soçi, Astana ve Soçi sonrasında oluşan statükoyla doğrudan alakalıydı. İdlib'i bizim açımızdan önemli kılan ikinci husus ise İdlib'deki sivillere yönelik saldırıların artması, yani artık rejimin daha saldırgan, daha agresif bir politikayla beraber oradaki egemenliğini hakim kılmak adına muhalifleri tamamen yok etme stratejisini hayata geçirmesiyle beraber yaşanacak köklü bir göç dalgası, ülkedeki bulunan mülteci sayısının ciddi manada artmasına sebebiyet verirken, aynı zamanda sınırların o geçişkenliğini daha da fazla kırılgan hale getirip, o güvenlik algısını daha da fazla kırılgan hale getirip, ciddi manada bir sınır güvenliği sorununu meydana getirecek. Tabii bir de kimilerine göre yüz binler, kimilerine göre ise milyonu aşacak bir mültecinin yeniden Türkiye sahasına yönelmiş olması ve sınırdan açıkçası vicdani, insani bir sorumluluk gereği onları ülkeye kabul etmemiz, burada da başka toplumsal sorunların meydana gelmesine, ekonomik açıdan başka kırılganlıkların meydana gelmesine sebebiyet verecek. Bu nedenle İdlib'deki gelinen süreç Türkiye için gerçekten şu an itibariyle olmazsa olmaz durumlardan biri olarak kabul edilmeli ve amaç, zaten tam da bu noktada birkaç senelik uğraşlar sonucunda Astana ve Soçi inisiyatifleriyle beraber ortaya çıkartılan statükonun devam ettirilmesine yönelik bir durum diyebiliriz. Bu noktada da ise son günlerde, özellikle son bir ayda rejimin o bölgeye yönelik Rusya destekli olarak agresif saldırılarını artırması, daha agresif bir tutuma bürünmüş olması ve İdlib'deki muhalifleri tamamen arındırarak artık İdlib'in Esed tarafından egemenliğin kullanıldığı, egemenliğin ilan edildiği bir yer haline dönüştürülme stratejisi doğal olarak oradaki sivillerin, muhaliflerin ve bir diğer taraftan da oradaki güvenliği, istikrarı sağlamakla yükümlü olarak bulunan askerlerimizin de güvenliğini tehdit altına aldığı için, ki son bir ayda kaybettiğimiz oradaki verdiğimiz şehit sayımız 50'yi geçmiş durumda artık. Bu da doğal olarak bizim için artık bu işin başka bir boyuta evrilmesi noktasına getirdi ve bunun sonucunda Türkiye öncelikle kendi askerlerinin, çünkü aslında bir nevi uluslararası bir mutabakat çerçevesinde orada bulunan askerlerinin güvenliğini sağlamak, ardından İdlib'de yaşayan Suriyeli sivil Suriyelilerin güvenliğini sağlamak ve sınırlarımızı farklı bir tehdide evirmeyecek şekilde bölgedeki istikrarı, statükoyu devam ettirebilmek adına bir operasyon başlatmak zorunda kaldı. Ve nitekim bunun adının Bahar Kalkanı olarak nitelendirilmesi aslında isimler açısından da çok da önemli. Bir taraftan Türkiye'nin bu operasyonla beraber bir kalkan görevi üstlenerek ülkeye gelecek olan, sınırlara gelecek olan saldırılar önüne bir set çekme amacını taşırken, öte taraftan da coğrafyanın artık iyiden iyi hazana döndüğü, kışa döndüğü bir durumda en azından bu operasyon eliyle hiç değilse belirli bir bölgeye, İdlib bölgesinde baharın tesisini sağlamaya yönelik bir amacı ortaya koyuyor. Hı hı.
Peki şu an sahadaki durum nasıl değerlendiriyorsunuz? Harekatı, geldiği noktayı.
Şu an itibariyle harekat geldiği nokta itibariyle rejime ciddi manada zarar vermiş durumda ki bugün bile Milli Savunma Bakanlığımızdan yapılan açıklama çerçevesinde gece boyunca devam eden, icra edilen operasyonlarda 150'yi aşkın rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Bugün itibariyle Türkiye sahada önemli bir konum elde etmiş durumda. Lakin göz ardı edilmemesi gereken en temel husus Türkiye'nin orada sadece rejimle karşı karşıya olmamasından kaynaklanıyor. Aslında baktığımızda rejim tarafından rejim maskeli veya rejim kamuflajı giymiş olan bir Rusya söz konusu. Ve bu noktada şu an itibariyle Suriye'nin Rusya'dan bağımsız herhangi bir adım atmasının, herhangi bir kurşun sıkmasının mümkün olmadığı düşündüğümüzde Rusya bir bakıma rejimi bize karşı kullanaraktan sahadaki kendi etkinliğini artırmaya çalışıyor. Bunun en önemli nedenlerinden birini de şu olarak ifade edebiliriz aslında. Son 1-2 seneyi dikkate aldığımızda olayların ilk başladığı dönemde, ilk başladığı birkaç yıldaki Suriye sahasında siyasal anlamda etkin olan aktörlerin bazılarının devre dışı kalmaya başladığını görüyoruz. Bunlardan en önemli aktör tabii ki Amerika Birleşik Devletleri. Her ne kadar şu an Suriye'nin doğusunda bir statükoyu devam ettiriyor olsa da özellikle PYD, YPG terör unsurlarıyla beraber yine birlikte hareket ederek oradaki varlığını devam ettiriyor olsa da son tahlilde masadaki etkinliğinin ciddi manada azaldığını ifade etmemiz gerekiyor. Hatta bu noktada Rusya ile ABD arasında de facto olarak aslında imzalanmış bir anlaşmanın olduğunda belki burada zikredebiliriz. Çünkü birbirlerinin ayaklarına basmamaya çalışıyorlar. Suriye'nin batısında Rusya, doğusunda ise ABD kendi etkinliğini devam ettiriyor. Ama asıl insanın yaşadığı bölge, şehirlerin olduğu bölgenin batı tarafı olduğunu düşündüğümüzde ve Esed'in buralardaki egemenliğini hakim kıldığını düşündüğümüzde ABD'nin masadaki siyasal aktör olarak payı daha azalmış bir durumda. Yine önemli bir aktör olarak sahadaki nitelendirdiğimiz İran son 1-2 senedir hem içeride yaşadığı, kendi ülkesinde yaşadığı sorunlar hem de Suriye sahasındaki artık birazcık gücünün azalması nedeniyle siyasal aktör olarak etkinliğini kaybetmiş durumda. Hı hı. Evet, milisleri var, hala rejime ciddi manada destek veriyor. Askeri olarak karşımızda bulunan bir aktör ama artık gerek ordu içerisindeki sorunlar, gerek ülkenin ekonomik olarak yaşadığı problemler, muhalefetin artması, siyasal kırılganlıklar, ruhani liderlikle toplum arasındaki yavaş yavaş artık farklılıkların ortaya çıkmaya başlaması, Süleymani gibi etkin bir aktörün öldürülmüş olması ve yine son günlerde yüzleşmiş oldukları koronavirüs gibi vakalar aslında İran'ın birazcık daha kendi içine dönmesini de beraberinde getirdi. Tüm bunlar sahada iki tane büyük siyasal aktörü beraberinde getirdi. Rusya ve Türkiye. Bugün Rusya'nın temel amacı Türkiye gibi güçlü bir siyasi aktörün en azından etki alanını birazcık daha daraltıp yani onu bir nevi tedip etme politikası izleterek Türkiye'nin sınırlarını birazcık daha kısaltmak, onu daha sınırlı dar bir alana sıkıştırıp Suriye sahasında tamamen kendini muhkem bir hale getirmek, kendi varlığını tahkim etmek ve bunun sonucunda da Esed gitse yarın yerine başka biri dahi gelse o ülkenin ana dış aktörü olarak kendi varlığını devam ettirerek mevcut inşa ettiği statüko üzerinden gelecek yıllardaki o ulaştığı noktayı devam ettirme derdine. Çünkü bugün baktığımızda gerek Tartus gerek Hümeymi müşteriyle beraber gerek oraya yaptığı yatırımlar eliyle beraber aslında Rusya'nın uzun soluklu bir Orta Doğu politikası için Suriye'ye ciddi manada bir yatırım yaptığını görüyoruz. Eğer şunu iddia edersek bu da bir illüzyona sebebiyet verir. Rusya sadece Esed rejiminin varlığını devam ettirmek için Suriye'ye bir yatırım yapmıyor. Aksine önümüzdeki 10 yılları hesaba katacak bir vaziyette gerek Akdeniz'i gerek özellikle Güney Akdeniz bölgesini, Güney bölgelerimizi de hesaba katacak şekilde Doğu Akdeniz'i, ardından Irak, Lübnan, Filistin, Ürdün gibi bölgeleri de hesaba katarak ve onun ötesine daha ilerisine geçerek bir Orta Doğu politikası izlemeye çalışıyor. Bu da doğal olarak İdlib'de yaşanan süreçlerde aslında Rusya'nın temel faktörünün veya rolünün ne olduğunu gösteriyor. İşte biz burada bu kararlı duruşumuzla beraber en azından o Astana ve Soçi mutabakatı çerçevesinde varılmış olan noktanın yeniden tesisi üzerine odaklanarak Rusya'nın hareket alanını sınırlandırmaya ve bir taraftan da kendi kararlı duruşumuzla beraber bu sorunun ülkemize daha büyük bir problem olarak dönmesini engellemeye çalışıyoruz.
Bugün çok önemli bir toplantı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin arasında Moskova'da gerçekleşecek. Bu toplantıdan sizin bu söyledikleriniz sonucu çıkar mı? Çıkmazsa neler olabilir? Onu soralım.
Açıkçası son bir ayda yaşananlar, özellikle 2011 Mart'ından bu yana, yani ülkedeki olaylar başladıktan sonra en önemli kırılma noktalarından, dönüm noktalarından birini teşkil etti. Bugünkü gerçekleşecek toplantı ile Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mevkidaşı Putin arasında gerçekleşecek toplantı da belki de sürecin geleceğini etkileyecek yine en önemli dönüm noktalarından biri olarak tarihe geçecek. Şimdi açıkçası Sayın Cumhurbaşkanı'nın temel beklentisi, yani aslında Türkiye olarak bizim temel beklentimiz bu anlaşmada ateşkesin çıkması yönünde. Ama bu ateşkesi sağlayacak olan temel husus elbette öncelikle Soçi sınırlarına sadık kalınarak bir ateşkesin tesisi. Ve burada en önemli olan iki tane temel yol var. M5 ve M4 karayolu. Ki bunlar şu an itibariyle Suriye'de rejimin ya da Rusya'nın ya da bir tarafı ya da muhaliflerin varlığını devam ettirme noktasında en hayati noktalar. Çünkü M5 karayolu Halep'ten Şam'a, ki aslında öncesini düşündüğümüzde Erbil'den Halep'e, oradan da Amman'a kadar ulaşabilecek bir uluslararası karayolu hüviyetine sahip. Aynı şekilde M4 karayolu ise Halep'ten başlayıp Laski'ye ulaşacak olan bir karayolu. Halep rejimin eski sanayi ticaret merkeziydi ve bu yönüyle aslında Ruslar Halep'i yeniden eski statüsüne kavuşturmak istiyorlar. Nitekim Halep'le Şam arasındaki demir yolunun yeniden inşaata başlanmış olması ve önemli bir kısmının tamamlanmış olması, hatta yakın süre içerisinde demir yolunda yeniden faaliyete geçeceğinin söylenmesi, Halep'le Şam arasında veya Halep'le Laski arasındaki, ki Laski'yi de bir liman mevzusu üzerinden değerlendirdiğimizde, Rusya'nın aslında bölgedeki ticareti canlandırmaya yönelik, lojistiği sağlamaya yönelik bir amaç içerisinde olduğunu bize gösteriyor. Bu nedenle şu an itibariyle öngörüm M5'ten mümkün mertebe Rusya'nın feragat etmeyeceği yönünde. Nitekim Serakib'in, yani M4 ve M5'in kesişim yolu olan Serakib'e yönelik rejimin bir aydır sürekli olarak saldırıda bulunması ya da her 2-3 günde bir Serakib'in sürekli el değiştirmiş olması bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi. Normalde Soçi mutabakatına göre o bölgenin belirli bir kısmının güvenliği bizden sorumluydu ama Rusya burada işi çok fazla kendi açısından maslahatını sarsacak bir noktaya bırakmak istemedi. Fakat bu noktaya geldiğinde, yani böyle bir talebin olduğuna, şu an de facto olarak zaten aslında askeri olarak M5'in Rusya tarafından, rejim unsurları tarafından kontrol edildiğini görüyoruz ama geçişkenlikler var. Sürekli bölgelerde bir değişkenlik söz konusu. Burada M4 ve M5 hususunda Rusya'nın ısrarcı olacağı aşikar. Ama bununla beraber bizim de İran, Rusya ve Türkiye olarak beraber almış olduğumuz Astana ve Soçi'deki mutabakattan geri adım atmamız da çok mümkün değil. Burada aslında çok ince bir pazarlık süreci olacak. Bizim elimizde çok güçlü argümanlar var ama maalesef Rusya'nın elinde de güçlü argümanlar var. Ki bu güçlü argümanların en önemli nedeni de bizim operasyonu gerçekleştirirkenki çeşitli sınırlılıklarımız. Yani buradaki temel mesele hava savunmasını, hava gücünü yeteri kadar kullanamamamızdan kaynaklanıyor. İşin bir diğer tarafı ise her ne kadar NATO'dan veya ABD'den çeşitli destekler bize geliyor olsa dahi bu desteklerin açıkçası Suriye sahasına yönelik somut destekler olmayışı. bize hava savunma sistemimize dair çeşitli lojistik desteklerin verileceği yönünde bazı taahhütler olsa bile şu an sınırlarımız dışarıdan bir saldırıya açık noktada bir tehdit halinde değil. Yani bizim aslında ihtiyacımız olan şey belki de NATO'nun tıpkı Libya'da Kaddafi'ye karşı gerçekleştirdiği gibi hava saldırısı üzerinden bir operasyonu gerçekleştirmesi. Eğer bu mümkün olmayacaksa ya da NATO tarafından, uluslararası toplum tarafından İdlib sahası üzerinde bir uçuşa yasak bölge ilan edilmeyecekse bu durumda biz askeri açıdan birazcık daha dezavantajlı bir konumda bulunmuş oluyoruz ister istemez. Şu an itibariyle Rusya'nın son 4-5 gündür temel tavrına bakındığımızda aslında savaşı çok uzatmak gibi bir derdinin olmadığını görüyoruz. Çünkü Rusya şunun farkında. Türkiye ile sahada yüz yüze geldiğinde daha büyük bedeller ödemek zorunda kalacağının farkında. Çünkü Suriye'ye şu ana kadar çok ciddi bir maliyet yaptı. Ve bu maliyeti daha da fazla artırmak istemiyor. Ama bununla beraber Türkiye'nin de bölgedeki sınırlarının da genişlemesini istemiyor. Çünkü bu da Rusya'nın ilerleyen yıllardaki Orta Doğu politikalısını da etkileyecek olan bir faktör. Tam da böyle bir noktada bugünkü toplantı sürecin nereye evrileceğini bize çok net bir şekilde gösterecek. Bu toplantının sonucunda yeniden statükoyu sağlayacak, yeni bir statükoyu inşa edecek, istikrarı en azından bir süre daha devam ettirecek, oradakilere zaman kazandıracak, insanlara soluk aldıracak bir ateşkes de çıkabilir. Ama bu anlaşmanın sonucunda pazarlıkların çok daha fazla derinleşmesi nedeniyle bir anlaşmanın sağlanamaması, bir uyuşmazlık durumu ve bunun başka türlü bir derinleşmesi söz konusu da olabilir. Ama burada en azından şunu ifade etmemiz gerekiyor. Türkiye İdlib konusundaki kararlı duruşunu devam ettirmekle şu an itibariyle devam ettirmekten başka bir şansı yok. Ama bununla beraber gerek içeride gerek de dışarıdaki bazı sorunlar ve uluslararası toplumun açıkçası kendi gerçekliği nedeniyle uzun soluklu bir mücadeleyi sürdürebilme gibi bir maalesef konumumuz da söz konusu değil. Bu nedenle umarız ki bugünkü toplantıdan Sayın Cumhurbaşkanı'nın da beklentisi üzere bir ateşkes çıkar ve en azından bölge hiç değilse şu bahara doğru evrildiğimiz, ilkbahara geldiğimiz süreçte bir süreliğine daha olsa bir istikrara kavuşabilir.
Peki en son size göçmenlerin son durumunu sorayım. 27 Şubat'ta yaşadığımız o saldırının ardından Türkiye artık Avrupa'ya gidecek göçmenleri durdurmayacağını, engel olmayacağını açıkladı. Sınırımızda büyük bir hareketlilik var. Hem o hareketlilik var hem de tabii ki Suriye tarafında da göçmenler var. Oraya yığılan bir sığınmacı akını var. İki tarafı birden nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi Suriye sınır açısından baktığımızda bugünkü aslında toplantının sonucu Suriye'deki, şu an Suriye sınırındaki mültecilerin geleceğini de belirleyecek. Yani eğer bugün bir anlaşma çıkmaz ve eğer ki akşamında veya yarın sabahtan itibaren çatışmalar şiddetlenirse yeni bir yüz binlerce yeni bir göç dalgasına maruz kalacağız. Evet. Burası bir gerçek bir durum. Ve bu noktada arada kalmış olan Suriye'nin kendi topraklarıyla Türkiye sınırı arasında arada kalmış olan mültecileri aslında içeri almaktan başka bir çaremiz olmayacak. Burada bir koridor oluşturup onları hiç Suriye içinde bırakmadan doğrudan Avrupa sınırına veya işte denize yönlendirebiliriz. Bu bir strateji ama bunun operasyonunun sağlıklı bir şekilde işletilmesi ne kadar mümkün olabilir? Bu zaten ayrı bir tartışma unsuru. O nedenle toplantının sonucu aslında bunun sonucunu birazcık daha veya süreci belirleyecek. Şu an için Avrupa'ya geçmekte olanları düşündüğümüzde ise aslında burada çok ilginç bir noktadayız. Yeni trajedilerle, yeni dramlarla karşı karşıyayız. Hayatını kaybedenler oldu. Şu an hastalıkla boğuşan orada çocuklar var. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Biz bunu bir caydırıcı diplomasi aracı olarak şu an kullanıyoruz. Yoksa amacımızın aslında gerçek manada Avrupa'nın vicdanını test etmek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten eğer böyle bir durum olsaydı 9 sene öncesinde bu desteği görürdük. Hepimizin hafızalarında çok tazedir ki daha birkaç sene öncesinde çocuğunu kucağında taşıyan bir babaya çelme takan bir gazeteci.
Evet.
bu hepimizin zihninde yer etmişti ve tazeliğini koruyor. Yani bugün aslında baktığımızda o çelmeyi takan gazetecinin tavrını Yunan askerinde, Yunan polisinde çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ve burada ben aslında Avrupa'nın çok ciddi manada sınırları açacağı yönünde bir şey beklemiyorum. Belki yüz binler sınıra ulaştıktan sonra kontrolü kaybettikten sonra belirli adımlar olabilir. Veya işte denizden farklı şekilde yine kontrolsüz kontrolü kaybettikleri için geçişler olabilir. Ama bunun bir diğer tarafında düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani şayet bu süreç işlemezse ya da çok uzun sürerse ve Araf'ta kalan, o boşlukta kalan mültecilerin sayısı yüz binleri bulursa ve biz bunları geri ülkeye almak zorunda kalırsak. Yani asıl temel mesele burada. Yani aslında şu an itibariyle toplumsal anlamda oluşan bir durumun da gerçekliğini göz ardı etmememiz gerekiyor. Çünkü toplumda Suriye'ye karşı oluşan bir algının oluşması durumu da söz konusu. Mülteci sorunu nasıl ki şu an İdlib'deki sorun çok hayati bir mevzuysa, mülteci sorunu da önümüzdeki aylarda Türkiye'nin Suriye politikasını belirleyecek temel bir madde olarak önümüzde duruyor.
Peki, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Muhammed Hüseyin Mercan konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
Yeni Gün.